Ayrım 8.
Farkındalığın daha derin yanları kişinin kendini karşılaşmaya teslim edişi ölçüsünde etkilenir. İşaret etmemiz gereken bir nokta da karşılaşmanın yoğunluğunun yaratıcılığın Dionizyan yanıyla özdeşleştirilmemesi gerektiği. Bu Dionizyan sözcüğünün yaratıcı çalışmalar üzerine yazılmış kitaplarda sık sık geçtiğini görürsünüz. Sarhoşluk ve diğer vecd hallerinin Yunan tanrısının isminden alınan bu terim, vitalitenin kabarışını, antik Dionizos şenliklerine niteliğini veren kendini bırakışı ima eder. Önemli kitabı Trajedinin Doğuşu'nda Nietzsche, yükselen vitaliteye ilişkin Dionizos ilkesiyle biçim ve ussal düzene ilişkin Apollon ilkesini, yaratıcılıkta birlikte devinen iki diyalektik ilke olarak ortaya koyar. Bu ikiliğin varlığı birçok araştırmacı ve yazar tarafından kabul edilir. Yoğunlaşmanın Dionysosçu çehresi psikanalist tarafından yeterince kolay biçimde incelenebilir. Neredeyse her ressamın şu ya da bu zamanda alkolün etkisi altında resmetmeyi denediği olmuştur. Olan biten genelde beklenildiği gibidir ve tüketilen alkolle orantılı olarak cereyan eder. Yani ressam gerçekten de normalde olduğundan daha iyi bir parça çıkardığını düşünür, ancak ertesi sabah resme bakıldığında görülen olgu aslında resmin normaldekinden kötü olduğudur. Dionysosçu kendini bırakma devrelerinin değeri tabii ki açıktır. Hele bizimki gibi kart basma biteviyeliği ile bitmez tükenmez komite toplantıları, akademik dünya için sanayi dünyasından çok daha fazla öldürücü olan durmadan daha büyük miktarlarda kitap ve kağıt üretme baskılarıyla yaratıcılık ve sanatların öle yazdığı bir uygarlıkta. Ben şahsen Akdeniz ülkelerinde hala yaşayan karnaval zamanlarının sağaltıcı etkilerini özlüyorum. Bununla birlikte yaratıcı edimin yoğunluğunun karşılaşmayla ilişkisi nesnel bir biçimde olmalıdır ve yoğunlaşma sadece sanatçının aldığı bir şeyle açığa çıkmamalıdır. Alkol bir yatıştırıcıdır ve sanayileşmiş bir uygarlıkta belki de zorunludur. Ama kişi alkolü onu bağlayan güçlerden kurtulmak için muntazaman gereksinmeye başladığında probleme yanlış bir isim vermektedir. Gerçekte mesele bu engellerin niye ilk sırada bulunduklarıdır. Böylesi ilaçlar alındığında vitalitenin kabarışı ve diğer etkiler üzerine yapılan psikolojik araştırmalar fazlasıyla ilginçtir. Ama bunu karşılaşmayla birlikte ortaya çıkan yoğunluktan kesin bir şekilde ayırt etmek gerek. Karşılaşma kendi başına olan bir şey değildir. Çünkü biz kendimiz öznel olarak değişmiş oluruz. Karşılaşma daha çok nesnel dünyayla gerçek bir ilişkiyi temsil eder. Dionizyan ilkesinin önemli ve derin yanı vecd halidir. Vecd, ekstasi, kendinden geçecek derecede dalgınlık, kendini kaybedercesine ilahi aşka dalma, aşırı heyecan, kederlenme. Sözcüğün İngilizce karşılığı olan ekstasi ise düzeni bozulma, yerinden oynama, edilme anlamına geliyor. Daha açık anlatılırsa yoğun bir duygusal tahrik, acı ya da diğer bir duyum tarafından kendini kontrol edebilmenin usun ötesine geçme, güçlü bir duygu tarafından ele geçirilme. Yunan tiyatrosu Dionysos cümbüşleriyle bağlantılı olarak gelişmişti. Biçim ve tutku ile düzen ve vitalitenin birliğini sağlayan muhteşem bir yaratıcılık doruğu. Vecd bu birliğin oluştuğu süreç için kullanılan teknik bir terimdir. Vecd konusu psikolojide daha etkin bir dikkatle üzerine eğilinmesi gereken bir konu. Hiç şüphesiz ki sözcüğü popüler ve ucuzlaştırılmış isteri anlamında kullanıyor değilim. Ekstalisin tarihsel ve etimolojik anlamında kullanıyorum. Yani tamı tamına fırlayıp çıkmak, özne ve nesne arasında birçok insan etkinliğinde süren her zamanki çatallaşmadan kurtulmak. Vecd, yaratıcı edim esnasında cereyan eden bilinç yoğunlaşması için kullanılan kesin terimdir. Ama vecd sadece bir baküs koy vermesi olarak düşünülmemelidir. Vecd, bilinçaltı ve bilinç dışı bilinçle birlik halinde işlediği tüm benliği içerir. Böylece us dışı değil, daha çok us üstüdür. Vecd, entelektüel, iradi ve duygulanımsal işlevlerin hep birden rol almalarını sağlar. Söylediklerim, geleneksel akademik psikolojimizin ışığında garip görünebilir, garip görünecektir. Geleneksel psikolojimiz son 400 yıldır Batı düşüncesinin öz niteliği olan özne ve nesne arasındaki ikilik üzerine kurulmuştur. Ludwig Binswanger bu ikiliği zamanımıza kadarki psikoloji ve psikiyatrinin kanseri olarak isimlendirir. Ludwig Binswanger varoluş, psikoloji ve psikiyatride yeni bir boyut. Bu ikilik yaşantıyı sadece nesnel terimlerle tanımlayan davranışçılık ve operasyonalizm tarafından giderilememiştir. Yaratıcı yaşantıyı salt öznel bir görüngü olarak yalnız bırakmakla da giderilememiştir. Birçok psikoloji okulu ve diğer modern düşünce okulları bu yarılmanın farkına varmadan onu varsaymayı hala sürdürüyorlar. Uslu duygulanımlara karşı yerleştirmeye eğilim duyduk hep. Bu ikilikten de duygulanımlar karıştırılmazsa bir şeyin en kesin biçimde gözlemlenebileceği sonucunun çıkacağını varsaydık. Yani bu, elimizdeki meseleye duygulanımları ne kadar az karıştırırsak o kadar az yalpalayacağımızı söylemektir. Bunun korkunç bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela Rocha yanıtlarından gelen bilgiler insanların tam da duygulanımsal olarak katıldıklarında daha keskin gözlemlediklerini göstermekte. Yani us, duygulanımların varlığı halinde daha iyi çalışıyor. Kişi duygulanımlarına bağlanmışken daha keskin ve net görebiliyor. Gerçekten de bir nesneyi ona duygulanımsal bir bağlanışımız olmadan göremeyiz. Bu gerekçe en iyi biçimde vec durumunda geçerli olabilir. Dionysian ve Apollonian birbirleriyle ilişkilendirilmeli. Dionysosçu vitalite şu soruya dayanıyor. Nasıl bir karşılaşma vitaliteyi açığa çıkarır? Çevreye, içgörüye ya da bir fikre olan hangi özel ilişki bilince yükseltir, yoğunluğu ortaya çıkarır? 4. Dünya ile karşılıklı bir ilişki olarak karşılaşma. Artık yaratıcı edimi bu yoğun karşılaşma ne iledir sorusunun terimlerinde çözümlemeye varıyoruz. Karşılaşma her zaman iki kutup arasındaki bir buluşmadır. Öznel kutup yaratıcı edim içindeki bilinçli kişinin kendisidir. Ama bu diyalektik ilişkinin nesnel kutbu nedir? Çok basit kaçacak bir sözcük kullanacağım. Sanatçı ya da bilim adamının kendi dünyasıyla karşılaşmasıdır. Dünyadan çevre gibi ya da şeylerin toplamının bütünü olarak söz etmiyorum. Öznenin çevresindeki nesnelere de değinmiyorum. Dünya, bir kişinin içinde var olduğu anlamlı ilişkilerin bir modelidir ve o kişi bu dünyanın tasarlanmasında yer alır. Nesnel bir gerçekliği olduğu açıktır ama bu kadar basit de değildir. Dünya kişiyle her an karşılıklı ilişki içindedir. Dünya ile benlik arasında ve benlikle dünya arasında kesintisiz bir diyalektik süreç süre gider. Bu iki kutuptan her biri diğerinin varlığına delalet eder ve bunlardan birinin yok sanışı her ikisinin de anlaşılmasını olanaksız kılar. Bu yaratıcılığın hiçbir zaman öznel bir görüngü olarak sınırlandırılamayacak olmasının nedenidir. Yaratıcılık asla basit bir biçimde kişide olup bitenlerin terimleriyle incelenemez. Dünya kutbu bir bireyin yaratıcılığının ayrılmaz bir parçasıdır. Olmakta olan daima bir süreçtir, bir yapmadır. Özgür olarak kişiyi ve dünyasını karşılıklı ilişkiye sokan bir süreç. Sanatçıların dünyalarıyla nasıl karşılaştıkları her has yaratıcı ressamın eserinde görülebilir. Birçok olası örnek arasından Mondrian'ın New York Guggenheim Müzesi'nde 1957-58'deki görkemli sergisini seçeceğim. 1904 ve 1905'teki gerçekçi çalışmalarından 1930'lardaki kare ve dikdörtgenlerine uzanan yol boyunca resmettiği nesnelerin ve özellikle ağaçların altta yatan biçimlerini bulmak için harcadığı çaba görülebilir. Ağaçları sevmiş olduğu sezilir. 1910'lu yıllardaki resimleri Cézanne gibi başlayarak gitgide daha ötelere ağacın altında yatan anlama doğru sokulur. Gövde organik olarak köklerini içine daldırdığı topraktan yükselir. Dallar kübist bir biçimde birçoğumuz için ağacın altta yatan özünü şekillendirerek kıvrılırlar ve arka plandaki tepeler ve ağaçların içine doğru bükülürler. Ardından Mondrian'ın doğanın zemin biçimlerini bulmak için daha derin bir çabaya girdiğini görürüz. Artık ağaç daha az ağaçtır, daha çok tüm gerçekliğin altında yatan kalıcı geometrik biçimlerdir. Sonunda Mondrian'ın karşı konulmaz bir biçimde saf soyut sanatın en son biçimi olan kareler ve dikdörtgenlere doğru itildiğini görürüz. Kişiliğinden koptu mu? Şüphesiz, bireysel benlik yitmiştir. Oysa bu tam da Mondrian'ın dünyasının bir yansısı değil mi? 20'lerin, 30'ların dünyası, askeri gücün, faşizmin, komünizmin, uyumculuğun yayıldığı bir dünya, bireyin kendini yitik hissetmekle kalmadığı, gerçekten yittiği, doğadan ve diğer insanlardan yabancılaşmasıyla birlikte kendinden de yabancılaştığı bir dünya. Mondrian'ın resimleri yaratıcı cesareti böylesi bir dünyanın içinde dışa vuruyorlar. Yitmişliğine rağmen bireyi bir olumlama bu. Bu yüzden onun eseri bu insana karşı politik gelişmelere direnebilen bireyselliğin kurulabilmesi için bir arayış. Ressamların doğayı resmedişlerinin basit bir şekilde sadece dağları, gölleri, ağaçları bir zamandan diğerine taşıyan fotoğrafçılar gibi olduğunu düşünmek saçma. Onlar için doğa aracılık işlevi taşıyan bir ortam, dünyalarını açımladıkları bir dildir. Has ressamın yaptığı kendi dünyasıyla ilişkisinin altında yatan psikolojik ve tinsel şartları açımlamaktır. Bu yüzden büyük bir ressamın eserlerinde tarihin o devresindeki insanların duygulanımsal ve tinsel şartlarının bir yansısını buluruz. Herhangi bir tarih döneminin psikolojik ve tinsel mizacını anlamak istiyorsanız bunu o dönemin sanatının derinlerinde aramaktan daha iyisini yapamazsınız. Çünkü dönemin altta yatan tinsel anlamı ifadesini dolaysız bir biçimde sembollerle sanatta bulmuştur. Bunun nedeni sanatçıların didaktik olmaları, öğretici olmaya kalkışmaları ya da propaganda yapmaları değildir. Bunu yaptıkları ölçüde ifade güçleri kırılır. İfade edilememişle ya da isterseniz kültürün bilinç dışı düzeyleriyle olan ilişkileri tahrip olur. Sanatçılarda herhangi bir dönemin altta yatan anlamını açımlama gücünün olma nedeni, tamı tamına sanatın özünün sanatçıyla dünyası arasında güçlü ve canlı bir karşılaşma olmasıdır. Bu karşılaşma hiçbir yerde Picasso'nun New York'taki ünlü 75. yıl dönümü sergisindekinden daha canlı biçimde gösterilmemiştir. Mondrian'dan daha geniş mizaçlı olan Picasso zamanının en önde gelen sözcülerinden biridir. 1900'lerdeki ilk çalışmalarında bile geniş yeteneği belirgindi. Sadelik içinde bu yüzyılın ilk 10 yılındaki köylü ve yoksulların resimlerinde onun insanın acısı ile tutkulu ilişkisi gösterilmişti. Eserlerinde ard arda gelen her 10 yılın tinsel mizacını izleyebilirsiniz. Mesela 1920'lerin başında Picasso'yu klasik Yunan figürleri yaparken buluruz. Özellikle de kıyıda denize girenleri resmeder. Bu dönemin resimlerinin etrafında bir kaçış bulutu dolanır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki 10 yıl, 1920'li yıllar gerçekten de Batı dünyasındaki bir kaçış dönemi değil miydi? 20'lerin sonlarına doğru ve 30'ların başlarında deniz kıyısındaki bu yüzücüler metal parçaları haline gelirler, mekanik, kıvır kıvır, gri mavi çelik parçaları. Gerçekten güzel ama kişiliksiz, insan olmayan şeyler. Ve bu sergide kişi lanetli bir felaket sezisiyle kıskıvrak tutulur. İnsanların kişiliksizleştiği, nesnelleştiği, sayılar haline geldiği bir zamanın başlangıcının kehaneti. Bu robot insanın ortaya çıkışının meşhum kehanetiydi. Ardından 1937'de büyük resim Guernica çıkar ortaya. Birbirinden koparılmış, yırtılmış figürleriyle, tümüyle katı beyazlar, griler ve siyahlarla. Guernica, Picasso'nun savunmasız İspanyol kenti Guernica'nın İspanyol devriminde faşist uçaklarca bombalanmasının insanlık dışılığına karşı yanık lanetiydi. Ama Guernica bundan da öteye uzanır. Çağdaş insani varlığın atomlarına bölünmüş, ayrışmış, parçalanmış, bölük pörçük durumunun tahayyül edilebilecek en canlı bir gösterilişi ve bu durumla at başı giden uyumculuk, boşluk ve umutsuzluğun gösterimidir. Sonra 30'ların sonlarında ve 40'larda Picasso'nun portreleri daha da makinemsidir. İnsanlar tamamen metale dönmüşlerdir. Yüzler çarpılır. Sanki bireyler, kişiler artık var olmamaktadırlar. Onların yerini korkunç cadılar almıştır. Resimler artık isimlendirilemez, numaralandırılmışlardır. Ressamın daha önceki dönemlerde kullandığı hoş parlak renkler büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Sergiye ayrılan odalarda insan günün göbeğinde dünyayı bir karanlığın bastığını hisseder. Kafka'nın romanlarındaki gibi modern bireyin insanlığını yitirişinin kas katı, içe işleyip bırakmayan duygusuna kapılır. Sergiyi ilk görüşümde insanın yüzünü, bireyselliğini, insanlığını yitirmiş meşhum görüntülerinden ve gele yazan robotu haber veren kehanetten öyle etkilendim ki daha fazla bakamadım ve kendimi aceleyle salondan dışarıya attım. Şüphesiz ki Picasso bir yandan da mümkün olduğunca hayvanların ve kendi çocuklarının resim ve heykelleriyle oynayarak aklını başında tutuyor. Ama açık olan asıl yörüngeyi psikolojik açıdan Reisman, Mumford, Tillich ve diğerleri tarafından portresi çizilen modern durumumuzun oluşturduğu. Bu bütün kişiliğini ve insanlığını yitirme sürecindeki modern insanın unutulmaz bir portresi. Bu anlamda has sanatçılar zamanlarıyla öylesine bağlantılıdırlar ki ondan koptuklarında dilleri tutulur. Tarihsel konum, yaratıcılığı bu anlamda da koşullar. Çünkü bilincin yaratıcılıkta bulduğu entelektüel nesnelliğin yüzeysel düzeyi değil, özne nesne yırtığını diken bir düzeyde dünyayla karşı karşıya kalıştır. Bir başka deyişle, yaratıcılık bilinci yoğunlaşmış insanın kendi dünyasıyla karşılaşmasıdır. Yaratıcılık ve bilinç dışı. Herkes zaman zaman kafamda bir şimşek çaktı, birden içime doğdu, o anda uyandım, bende şafak söktü, kafama dank etti gibi ifadeleri kullanır durur. Bunlar yaygın bir yaşantıyı anlatmanın değişik yolları. Farkındalık düzeyimizin altındaki bir derinlikten fikirlerin fırlayıp gelmeleri. Bu diyarı bilinçaltının, bilinç öncesinin ve farkındalığın altındaki diğer düzeyleri barındıran bir çanta gibi görüp bilinç dışı diye adlandıracağım. Bilinç dışı tabirini kullandığımda hiç şüphesiz bir steno gibi anlamlıyorum. Belli bir bilinç dışı yoktur. Bilinç dışı daha çok yaşantının bilinç dışı kalan boyutlarıdır ya da kaynakları, çehreleri. Bilinç dışını bireyin gerçekleyemeyeceği veya gerçeklemeyeceği eylem ve farkındalık gizil güçleri olarak tanımlıyorum. Bu gizil güçler özgür yaratıcılık diye adlandırabileceğimiz şeyin kaynağıdır. Bilinç dışı fenomenlerin keşfedilip açımlanmasının yaratıcılıkla çarpıcı bir ilişkisi var. Kaynağı kişiliğin bu bilinç dışı derinliklerinde olan yaratıcılığın doğası ve öz nitelikleri nelerdir? 1. Bu konudaki keşif yolculuğumuza kendi başımdan geçmiş bir olayla başlamak istiyorum. Kaygının anlamı üzerine araştırma yapan bir lisansüstü öğrencisiyken, kaygıyı bir bekar anne topluluğunda New York City'nin bir bakım evindeki 18-20 yaşlarındaki gebe genç kadınlar üzerinde incelemiştim. Bu 1940'ların ortalarındaydı. O zaman evlenmeden gebe kalmak şimdi olduğundan çok daha büyük bir kayıp olarak düşünülüyordu. Kaygı üzerine profesörlerimin de kendimin de hoşuma giden iyi güçlü bir varsayımım vardı. Bireylerdeki kaygı eğilimi anneleri tarafından ne ölçüde dışlanmış olduklarıyla orantılıydı. Bu psikanaliz ve psikolojide genel olarak kabul gören bir varsayım ola gelmişti. Bu genç kadınlar gibi kişilerin kaygısının kaygı yaratan duruma evlenmeden gebeliğe eklemlenebileceğini ve sonra kaygılarının özgün kaynağının yani annenin dışlamasının daha açık bir biçimde incelenebileceğini varsayıyorum. Genç kadınların yarısının varsayımıma mükemmelen uyduğunu gördüm. Diğer yandan öteki yarı hiç de uygun değildi. Bu ikinci gruptaki kadınlar Harlem ve Alt Doğu yakasındandı ve anneleri tarafından temelli dışlanmışlardı. İçlerinden Helen adını vereceğim biri 12 çocuklu bir aileden geliyordu ve annesi Hudson nehrinde çalışan bir mavnanın bekçisi olan babasıyla yazın ilk günü yalnız kalabilmek için çocukları dışarı kovalıyordu. Helen babasından gebe kalmıştı. O bakım evindeyken babası ablasının ırzına geçmekten Sing Sing'e kapatılmıştı. Bu topluluğun diğer genç kadınları gibi Helen de bana güçlükler var ama endişelendirmiyor bizi diyebilmişti. Bu bana çok garip geldi ve verilere inanmakta güçlük çektim. Oysa olgular apaçık görünüyordu. Rorschach tat testleriyle birlikte kullandığım diğer testlerle söyleyebildiğim bu temelli dışlanmış genç kadınların olağan dışı ölçüde bir kaygı taşımadıklarıydı. Anneleri tarafından kapı dışarı edilince arkadaşlarını basit bir biçimde sokaktaki diğer akranları arasından seçmişlerdi. Böylece psikolojiden bildiklerimize göre beklediğimiz kaygı eğilimini bulgulayamıyordum. Bunun nedeni neydi? Dışlanan genç kadınlar yaşadıkları kaygıdan ötürü katılaşmış, duygusuzlaşmış, bu yüzden de dışlanmayı hissetmemişler miydi? Bunun yanıtı açık biçimde olumsuzdu. Kaygıyı yaşamayacak olan psikopatik ya da sosyopatik tipler miydi bu genç kadınlar? Yine hayır. Kendimi çözümsüz bir problemin içine hapsolmuş hissettim. Sonraları bir gün bakım evinde büro olarak kullandığım odada kitaplarımı ve kağıtlarımı bir yana koyduktan sonra yol boyunca metroya doğru yürüdüm. Yorgundum. Bu zahmetli işin tümünü kafamdan sıyırıp atmaya uğraştım. 8. sokak istasyonunun girişinden 20 metre ötede kafamda aniden şimşek çaktı. Varsayımıma uymayan genç kadınların tümü de proleter sınıftandı. Bu fikir çakar çakmaz bir dolu diğeri de sökün etti. Sanıyorum tümden yeni bir varsayım zihnimde ipini koparana kadar bir adım daha atmadım. Anladım ki kuramımın tümü değişmek durumundaydı. O an kaygının kaynağı olan özgün darbenin annenin dışlaması olmadığını gördüm. Kaygının kaynağı dışlanmanın kabullenilmemesiydi. Proleter anneler çocuklarını dışlamışlardı ama bunu yaparken kuşkuya yer bırakmamışlardı. Çocuklar dışlandıklarını biliyorlardı. Sokağa döküldüler ve kendilerine yeni yoldaşlar buldular. Durumlarında hiçbir kaçamak yoktu. Dünyalarını iyi de olsa kötü de olsa tanıyorlardı ve kendilerini dünyalarına yerleştirebildiler. Oysa orta sınıfın genç kadınları ailelerinde hep aldatılmışlardı. Onlar hala sever gibi görünen anneler tarafından dışlanmışlardı. Kaygılarının gerçek kaynağı sadece dışlanma değil buydu. Daha derin kaynaklardan gelen kavrayışları karakterize eden bu anlık aydınlanma ile kaygının içinde olunan dünyayı tanıyamamaktan, kişi oğlunun kendini kendi varoluşuna yerleştirememesinden geldiğini gördüm. Kanaatim orada sokakta oluşmuştu. Sonraki düşünceler ve yaşantılar daha emin olmamı sağladı. Bu kuram ilkinden daha iyi, kesin ve şıktı. 2. Bu sıçrama cereyan ettiğinde o anda olup biten neydi? Benim deneyimimi bir başlangıç olarak alırsak, ilk göze çarpan kavrayışın bilinçli zihnime, ussal bir biçimde düşünme çabama karşı zorlayarak girdiği. İyi ve güçlü bir savun vardı ve çok sıkı bir şekilde onu kanıtlamaya çalışıyordum. Tabir caizse bilinç dışı sımsıkı sarıldığım bilinçli inancımı yarıp geçti. Carl Jung sık sık bilinç dışı yaşantı ile bilinç arasında bir çeşit zıtlaşma, kutuplaşma olduğu meselesini ortaya getirmiştir. Bu ilişkinin telafi edici olduğuna inanıyordu. Bilinç, bilinç dışının yabanıl, mantıksız sapkınlıklarını kontrol ederken, bilinç dışı da bilincin bayağı boş, yavan ussallıkta kuruyup gitmesine engel oluyordu. Bu telafi özel sorunlarda da geçerlidir. Eğer bir konu üzerinde bilinçli olarak bir yönde fazla ileri gitmişsem, bilinç dışı diğer yöne meyledecektir. Bu şüphesiz bir fikir için girdiğimiz mücadelede bilinçli savlarımızda daha da dogmatikleştikçe bilinç dışından şüphenin darbeleriyle daha çok sarsılmamızın da nedeni. Şam yolundaki Aziz Paul ve Bovary'nin alkoli gibi değişik insanlar da böylesi kökten dönüşümlere bu yüzden uğruyorlar. Diyalektiğin bastırılmış bilinç dışı yani infilak ediyor ve kişiliği eline geçiriyor. Eğer böyle ifade edebilirsem, bilinç dışı tam da bilinçli düşüncemizle en katı nereye yapışmışsak, orada delip geçmekten, bozup dağıtmaktan haz alıyor. Bu hamlede cereyan eden basit bir biçimde genişleme değil, çok daha dinamik bir şeydir. Salt farkındalığın yayılması değil, daha çok bir nevi cenk. Kişinin içinde bir yanda bilinçli olarak düşündükleri ile diğer yandan doğmaya çabalayan bir perspektif, bir kavrayış arasında dinamik bir mücadele kopar gider. Ardından kaygı, suç, coşku ve yeni bir fikrin ya da görüşün gerçekleştirilmesini her zaman izleyen memnuniyet eşliğinde kavrayış doğar.